Ayrım 15, sayfa 121. 2. Çok eşlilik arzularından sonra gelen iktidarsızlık. Çeşitli tedavi şekillerini denedikten sonra 36 yaşındaki bir adam cinsel iktidarsızlık konusunu danışmak için bana geldi. Kendi çabasıyla başarıya ulaşmış, iyi bir konumda, bedensel olarak sağlıklı ama çok iyi eğitilmemiş bir adamdı. Ve iyi eğitim görmüş bir kızla bir aşk ilişkisi olmuştu. Adam iki kız kardeşin ortanca kardeşiydi ve 5 yaşındayken hem annesini hem de babasını kaybetmişti. Ailesinin çok yoksul olduğunu, şımartıldığını, komşuların ona armağanlar vermekten hoşlandıklarını, sessiz ve sevimli bir çocuk olduğunu ve komşuların eli açıklığını bir dilenci gibi davranarak sömürdüğünü anımsıyordu. Çok başlangıçtaki anılarından biri Noel gecesi sokaklarda yürümek ve mağazaların vitrinlerindeki başkaları için düzenlenmiş Noel ağaçlarına bakmaktı. 5 yaşındayken gönderildiği yetimhanede ona sert davranmışlardı ama her zaman uysallığı ve ikinci çocuk olarak sahip olduğu mücadele doğası başkalarını geçmekte ona olanak sağlamıştı. Yaltakçılığı işine yaramış ve kurumun baş hizmetkarı görevine terfi etmişti. Onun bu işinde bazen uzun bir süre sayfiyedeki eski ve terk edilmiş bir tren istasyonunda beklemesi gerekmişti. Yalnızca telgraf tellerinin vınlamasının gecenin sessizliğini bozduğu bu zamanlarda dostu bulunmayan bir dünyada kendisini tümüyle tecrit edilmiş ve yalnız hissetti ve bu deneyimin güçlü anıları onda yer etti. Hastam bundan sonra yaşamında hiçbir kulak uzmanının nedenini bulamadığı kulaklarındaki bir çınlamadan çoğu kez yakındı. Oysa bunun onun yaşam tarzıyla oldukça tutarlı olduğu anlaşıldı. Kendisini tecrit edilmiş hissettiği zaman ki bu çok sık oluyordu, tellerin vınlamasının anısının bir halüsinasyon canlılığıyla geri geliyordu. Bu durum kendisine açıklandıktan, toplum uzlaşması biraz daha iyiye gittikten ve sevgilisiyle evlenmesi destek gördükten sonra çınlama sesi durdu. Bir yetimhanede yetişmiş çocukların sanki bu bir onursuzlukmuş gibi bu gerçeği gizlemek için büyük çaba harcamaları oldukça olağandır. Bu adam bu konuyu gizlemesini çoğu yetimin yaşamında daha sonra başarılı olamadığını ileri sürerek haklı çıkardı. Yaşamda başarısızlığın yetimlerin önüne geçilmez bir yazgısı olduğuna inanıyordu. Bu da ona iş yaşamındaki gerilimli ve mücadeleci tutumu benimsetti. Aynı nedenden ötürü aşk ve evlilik sorunu önünde durakladı. Nevrotik iktidarsızlığı bu derin kararsızlığın bir sonucuydu. Görmüş olduğumuz gibi bu adamın yaşam tarzı bir dilencinin yaşam tarzı olacaktı. Ama iş yaşamında, parantez içinde daha önce yetimhanede olduğu gibi yalvarma ona egemenliğin yolunu açmıştı. İş yaşamında asların dilenme tutumlarından hoşlandığı kadar başka hiçbir şeyden hoşlanmıyordu. Bir fatih olana dek yalnızca bir dilenciydi ve ikinci rolü de birincisi kadar istekle oynadı. Bazı psikologların hemen yaptığı gibi ikircikli özellikler fikrini ileri sürmenin gereği yoktur. Doğru anlaşıldığında bu zihinsel sürecin tümü aşağıdan yukarı doğru işleyen ve aşağılık bir konum ifade eden ama üstünlükle dengelenen ikirciklik değil, dinamik bir birliktir. Eğer o bir bütün olarak anlaşılmazsa onu İki çelişen ve savaşan varlık olarak görürüz. Bu adamın iş yaşamında bir üstünlük kompleksi olduğunu görüyoruz. Ama eğer o konumunu kaybedecek olur da yeniden başlamak zorunda kalırsa hemen aşağılık anlatım tarzına geri dönecek ve onu sermaye yapacaktır. Şimdilik aşk sorununda aşk dilenerek boyun eğici bir tutum içindeydi ama egemen olmaya erişmeye çalışıyordu. Sevgilisi onu beğeniyor ve onunla evlenmek istiyordu. Bu nedenle sevgilisi onun kararsızlığına karşı giderek artan yalvarıcı bir tutum benimseyerek tepki gösterdi. Aslında adam sevgilisine karşı üstünlüğü ele geçirmekte epeyce yol almıştı ve önemsiz konularda bunu sık sık ortaya koyuyordu. O hala kararsız tutumun üstesinden gelememişti. Ama yaşam tarzının ona açıklanmasından ve cesaretlendirilmesinden sonra durumu düzeldi ve iktidarsızlığı geçti. O zaman adam ikinci bir direnişe geçti. Her kadın onu çekiyordu ve bu çok eşlilik arzuları evlilikten bir kaçıştı. Bu sırada rüyasında kendini odamdaki divanın üstünde yatarken gördü. Cinsel heyecan duydu ve boşaldı. Muayene odamda divan yoktur. Hastalarım istedikleri gibi otururlar, ayakta dururlar ya da ortalıkta dolaşırlar. Ama onun rüyasındaki bu divan, onu daha önce bir süre için tedavi etmiş bir doktorun odasındaydı. Bu rüya ile ilk kez bir şeyi itiraf etmiş oluyordu. Hem öteki doktorun hem de benim amacım onun gibi hastaları tedavi etmek için onlara cinsel ilişki olanağı sağlamak olan gizli bir derneğin üyeleri olduğumuza inanıyor ve bu nedenle hangi kadın hastamın onun için seçilmiş olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. Odamda divan olmaması gerçeği sanki bana karşı yapılan bir suçlama gibiydi. Ben doğru doktor değildim. Bana yalvararak benden güçlüklerini halletmemi, sorumluluklarını üstlenmemi bekleyerek evlilikten kaçmak için ona yardımcı olmam için gelmişti. Benim evlilik konusunda danışıklı dövüş halindeki işbirliğim onun tedarikçi olmam derecesine varacaktı. Onun tedarikçisi olmam derecesine varacaktı. Bu onun korkusunun, iktidarsızlığın ve çok eşlilik eğilimlerinin katkıda bulunduğu bir fanteziydi. Bunu başaramayınca başkalarının mastürbasyona ya da sapıklığa başvurabilecekleri gibi cinsel sorununu normal ilişki dışında kalan boşalmalarla çözecekti. Evlendi ama yatıştırıcı karısına karşı onun despotça bir tutum geliştirmesini engellemek güçtü. 3. Dilenci Kral. Başka bir yalvarma tutumu vakası çok yoksul bir ailenin en küçük çocuğu olan 50 yaşındaki bir adamın durumuydu. Görünüşteki zayıflığından ötürü annesi ve komşuları tarafından şımartılmış ve başlangıçta çok utangaç bir davranış geliştirmişti. O her zaman özellikle büyük bir depresyon sergilediği güç zamanlarda annesine yaslanmaya ve zayıf kişilerin desteğine başvurmaya çalıştı ve yardım gelene dek ağladı. Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından ağlamanın kullanılış şeklini daha önce görmüştük. Bu adamın ilk anısı yere yuvarlanması ve canının yanmasıydı. Tüm anılar arasında bu olayın bellekte korunmasının seçilmesi ancak onun yaşamın tehlikesiyle kendini etkileme isteğiyle açıklanır. Onun yaşam tekniği bir dilenci rolünde kendisini kusursuzlaştırmak ve sakatlıklarına dikkat çekerek destek, teselli ve yardım bulmaktı. Her olay gözyaşları için bir konu durumuna geliyordu. Çocukluğunda bu adam konuşmayı öğrenmekte çok geri kalmıştı ve bu gibi vakalarda her zaman olduğu gibi annesi onun ne istediğini anlamak için kendisini onunla daha yakından ilgilenmek zorunda hissetmişti. Bu yolla kendisini küçük bir kral gibi görebiliyordu. Lessing'in dediği gibi gerçek dilenci tek gerçek kraldır. Aşağı konumunu başkalarına göre kötü olan durumunun gücüyle ifade ederek yalvarma sanatının ustası oldu. Gördüğü kadarıyla zavallı zayıf çocuğu nasıl bir kral yaparım yaşantısı onun yaşam sorunuydu. Ve bunu kendisinin bireysel ve aslında dilenme olan tarzını üreterek çözdü. Bu bir yaşam tarzıdır ve bu şekilde işe başlayan bir çırak, tekniğinin eski bir ustası durumuna gelir. Bedelin açıkça çok ağır olmaya başlaması durumunda ve onun çocuksu yönteminin güncel sorunlarını çözmek için yeterli olmadığını anlaması sağlanmadığı sürece bu yaşam şeklini değiştirmeyecektir. Aksi takdirde değişim onun için olanaksızdır. Çünkü o tüm yaşamında her başarıyı yalvarma sanatına ve her başarısızlığı bu konudaki ustalıktan yoksunluğa bağlamıştır. Çocuğun gelecekle ilgili bireysel anlayışına egemen nedensel faktör olmasından ötürü bunun gibi bir amaç kalıtımsal ya da çevresel uyarımlardan hesaplanamaz. Bu hastanın anlayış şekli şöyleydi. Ne zaman üstünlüğe erişmek isterse mutlaka bir hata yapmalı ya da başını bir tür belaya sokmalıydı. Tüm duyguları bir şey vermeden bir şey almak amacına uygun olacak bir biçimde düzenlenmişti. Birkaç günlük bir tedaviden sonra bu adam ona söylediklerimden çok etkilendi ve bana birkaç yıl önce yazdığı bir kitapçığı gönderdi. Başlığı Dilenciler Birliği'ydi. Alışkanlık haline almış eleştiri, öfke ve imrenme, üstünlük için yararsız çabaların belirtileridir. Bunlar sözde üstün olmak için gerçekte ya da hayalde olsun, başkalarını baskı altında tutmaya yönelik hareketlerdir. Yapıcı eğilimde olan bir eleştiri her zaman toplumsal duyguyla anlaşılır bir ilişki içindedir. Ama güdü başkalarını aşağılayarak ya da kötüleyerek yalnızca kendini yüceltmekle ilişkili ise eğilim nevrotiktir. Nevrotik kişiler başkalarını aşağılamak amacıyla çoğu zaman gerçeği kullanırlar. Nevrotik bir eleştiri dikkate alındığı zaman gözlemdeki gerçeklik öğesini gözden kaçırmamak gerekir. Genellikle öfke, öfkelenen kişinin kendisini dezavantajlı bir durumda hissetmesinin işaretidir. En azından geçici bir süre için. Bazı kritik ilişkilerde ara sıra patlak veren öfkenin anlaşılabilir bir tutum olmasına karşın, eğer alışkanlık haline gelmişse bu durum kaygının, sabırsızlığın, çaresizliğin ya da baskılama duygularının bir işaretidir. Bu alışkanlığı olan hastalar, başkalarında saldıracak savunmasız noktaların seçiminde çoğunlukla kurnazdırlar. Ve bu gibi durumların hazırlanmasında da büyük strateji ustalarıdır. Çünkü dövüşmeye başlamadan önce başkalarını olduklarından daha haksız bir duruma düşürürler. İmrenme genel olarak aşağılık bir konunun ifadesidir. Ama bazen yararlı eylem için bir uyarıcı olabilir. Ama nevrozda başka birinin iyiliğine imrenme, eylemsel öykünme boyutuna varmaz. Yolculuğun sonuna varmamış bir tramvay gibi durur. Hastayı sinir ve depresif bir durumda bırakır. Popüler vaudeville tiyatrolarının birinde sahneye çıkma sırası gelen güçlü adam gelir ve devasa bir ağırlığı dikkat ve büyük bir güçlülükle yerden kaldırır. Sonra izleyicilerin alkışladıkları sırada sahneye bir çocuk girer ve sahte ağırlığı tek elle taşıyarak düzenbazlığı açığa vurur. Bizi bu gibi ağırlıklarla aldatan pek çok nevrotik vardır ve aşırı yüklenmiş görünmekte ustadırlar. Omuzları üzerinde dünyayı taşıyan atlas gibi, altında sendeledikleri yükle aslında dans edebilirler. Ama nevrotiklerin yüklerini çok ağır hissettikleri yadsınamaz. Onlar sürekli yorgun olabilirler, bazen aşırı terleyebilirler ve semptomları verem olasılığını gösterebilir. Her hareket çok yorucudur ve çoğu zaman kalp çarpıntısı çekerler. Genellikle kederli olurlar, sürekli olarak başkalarının gayretli bakımını isterler ama bunu her zaman yetersiz bulurlar. 4. Agorafobi. İnsanlardan kaçma. 53 yaşındaki bir adamla ilgili bir agorafobi vakam olmuştu. Adam başkalarıyla birlikte olduğu zaman düzgün soluyamadığını anlamıştı. Kız kardeşiyle birlikte yaşıyordu ve özellikleri onunkilere çok benzeyen bir oğlu vardı. Bu adamın kendi üzerindeki aşırı ilgi yoğunlaşmasını araştırdığım zaman 10 yaşındayken yetimhaneye gönderildiğini öğrendim ve evde iki ağabey vardı. İlk kriz ona iki ağabey aralarında tartıştıkları zaman gelmişti. Bu güç bir duruma krizle karşı konulması eğilimini gösterir. Adam 8 kişilik bir ailenin en küçüğüydü ve büyük babası tarafından eğitilmişti. Bir aile büyüğü neredeyse değişmez bir biçimde şımartan bir ebeveyindir. Hastanın annesi ve babası evlendiklerinde mutluydular. Baba üstün bir konumdaydı, anne oldukça soğuktu. Bu nedenle oğlan babasına yönelmişti. Bir çocuğun yaşamdaki ilk iyi arkadaşlığı eğer anne oradaysa onunladır. Bu nedenle eğer çocuk babaya daha düşkünse annenin ona yeterli dikkati göstermediğini varsayabiliriz. Anne muhtemelen kırıcıdır. Aksi takdirde ya işi vardır ya da daha küçük yaştaki bir çocuğa daha çok dikkat göstermektedir. Buna benzer koşullarda eğer olasıysa çocuk babaya yönelir. Bu vakada anneye direnme çok açıktı. İnsanlar çoğunlukla ilk başlangıçtaki durumlarını doğru anımsayamazlar ama deneyim nispeten hafif belirtilerden onların koşullarını yeniden oluşturmamıza yardım eder. Bu adam erken çocukluk döneminde belleğinde derin bir iz bırakmış, yalnızca üç olayı anımsayabildiğini söyledi. Bunlardan ilki o 3 yaşındayken ağabeyi öldüğü zaman meydana geldi. Cenaze günü büyük babasıyla beraberdi. Annesi mezarlıktan üzüntü içinde hıçkırarak döndüğünde ve büyük baba teselli edici sözler mırıldanarak onu öptüğü zaman çocuk annesinin biraz gülümsediğini gördü. Buna çok üzülmüştü ve uzun bir süre annesinin çocuğu gömüldüğünü öldüğü gün gülümsemesine içerledi. Adamın belleğindeki ikinci anı amcasının onu dostça paylamasıydı. Neden annene karşı her zaman böyle kabasın? Adamın yaşamının aynı döneminden üçüncü anısı annesiyle babasının arasındaki bir tartışmayla ilgiliydi. Bu tartışmanın sonunda babasına dönmüş ve şöyle demişti. Çok cesursun babacığım, aynen bir asker gibi. Babasına çok güveniyordu ve onun tarafından şımartılıyordu. Her zaman annesinden çok babasına hayranlık duydu. Oysa annesinin karakterinin daha iyi olduğunu biliyordu. Onun 3 ya da 4 yaşındayken başlayarak bugüne kadar gelen tüm anıları annesine karşı dövüşken tutumunu gösteriyordu. Birinci ve üçüncü anılar annesini eleştirmeyi ve babasına doğru yönelmesini haklı çıkaran amacı tarafından yöneltilmekteydi. Annesine sırtını dönmesinin nedenini tahmin etmek kolaydır. Erkek kardeşinin ilk anıda görünüşte masum bir biçimde beliren aynı erkek kardeş, sahneye çıkmasını kaldıramayacak kadar annesi tarafından şımartılmıştı. Bu hasta 24 yaşındayken evlenmişti. Ve evlilik onu düş kırıklığına uğratmıştı. Bunun nedeni karısının ondan istedikleriydi. İki şımartılmış çocuk arasındaki evlilik her zaman mutsuzdur. Çünkü her ikisi de beklentili bir tutum sergiler ve hiçbirisi vermeye başlamaz. Bu adamın çeşitli deneyimleri oldu ve başarısızlıkla sonuçlanan değişik işler denedi. Karısı anlayışlı değildi. Kadın yoksul bir adamın karısı olmaktansa zengin bir adamın metresi olmak istediğini söyledi ve birlik boşanmayla sonuçlandı. Aslında çok yoksul olmamasına karşın adamın karısına karşı çok eli sıkıydı ve karısı öç almak için ondan boşandı. Boşanmadan sonra adam kadınlardan nefret eder oldu ve eşcinsel eğilimler göstermeye başladı. Erkeklerle ilişkileri yok ama onlara sarılma arzusu duyuyordu. Bu eşcinsel eğilim her zaman olduğu gibi bir tür korkaklıktır. İki kez kadınlar tarafından yenilgiye uğratılmış ve kösteklenmişti. İlki annesi, sonra da karısı tarafından. Ve şimdi kadınlardan ve küçük düşürücü olaylardan kaçınmak için cinselliğini erkeklere doğru yönlendirmeye çalışıyordu. Kendisini böyle bir eğilime uydurmak amacıyla bir erkek bazı olağan deneyimlerin önemini anımsayarak ve büyüterek geçmişini kolaylıkla değiştirebilir. Ve bunlar sonradan onun tarafından doğuştan eşcinsel eğilimlerin kanıtları olarak kabul edilir. Bu nedenle bu hasta bir okul müdürüne aşık olduğunu ve gençliğinde bir erkek arkadaşı tarafından birlikte mastürbasyon yapmaya kandırıldığını anımsadı. Ayrım 15'te geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Lessing, L-E-S-S-I-N-G.